Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Programımızda her zaman olduğu gibi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Evet, geçen hafta çok sıcak bir haftaydı. İran-ABD ilişkileri açısından Cuma günü, tam da programımızın olduğu gün, ABD İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi düzenlediği bir operasyonda hava harekatıyla öldürmüştü beraberindeki önemli isimlerle birlikte. Geçen hafta bunun yansımaları ne olacak diye sormuştum. Siz de bakalım haftaya önemli şeyler olacak demiştiniz. Hakikaten diken üstünde geçen bir hafta oldu hocam. Peki İran nasıl bir cevap verecek diye tüm dünya bunu bekliyordu. Geçen gün İran misillemede de bulundu ve artık konuyu kapattığını söyledi. Buna birazdan geçelim ama hocam, misilleme konusuna. Geçen bir hafta Süleymani'nin öldürülmesi kime yaradı, kimin işine geldi? ABD'nin mi, İran'ın mı, Irak'ın mı? Ne dersiniz? Bunu konuşalım. Sonrasında misillemeye geçelim. Buyurun.
Evet. Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz haftaya damgasını vuran, İran'ın adeta derin devletinin başı diyebileceğimiz yurt dışı operasyonlarını komuta eden Kasım Süleymani'nin Amerika tarafından Bağdat'ta, Irak'ta öldürülmesinin arkasından son bir haftadaki gelişmeler aslında hem bölgenin hem de dünyanın ana gündem konusunu oluşturmaktaydı. Şimdi Kasım Süleymani Şii dünyasında önemli sembol isimlerden biridir. Ancak aynı şekilde Suriye'ye göç eden ve evini, barkını işte Halep'ten, Hama'dan, Humus'tan, İdlib'deki Suriyelilere baktığınızda ise eli kanlı bir katildir. Evet. Veya işte Musul'daki Sünni Araplar için vesaire. Şimdi olayın böyle bir boyutu var. Diğer bir konu ise, acaba Kasım Süleymani bugüne kadar böyle adeta kırmızı bültenle aranıp bulunamayan bir simgeydi de bugün mü Amerika denk getirdi, öldürdü? Hı. Yoksa şu an konjektür müsait olduğu için mi ortadan kaldırıldı, veya son kullanma tarihi geçtiği için mi ortadan kaldırıldı sorusu bizim siyasi coğrafya açısından önemli bir konudur.
Evet.
Bazı böyle internet sitelerinden ve kamuoyuna yansıdığı kadarıyla Suriye'deki bu Hizbullah operasyonlarını yaparken, o Sünni Müslümanları katlederken, İsrail zaman zaman Suriye içerisindeki bazı hedefleri vurmuştu. İşte o sırada Kasım Süleymani'yi birkaç kez ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiğinde Amerika buna müsaade etmemişti. Hı hı. Çünkü daha
vakti var demişti.
Vakti vardı. Neden? Çünkü Kasım Süleymani'nin simgesinde Şiilere alan açarak, yani İran'dan sonra Irak. Irak'ta adeta İran'ın kontrolünde bir ülke gibi. Arkasından Esed rejimi vasıtasıyla Suriye'de ve Libnan, Hizbullah ile Libnan'da, Husiler vasıtasıyla Yemen'de bir alan açılınca, ki Obama döneminde bu yapıldı, Körfez'deki parası çok, siyasi aklı ise adeta yok diyeceğimiz o ülkeler İran tehdidi gösterilerek milyar dolarlık silahlar satıldı. Adeta Amerikan silah sanayisinin bir pazarı, evet, konumuna getirildi. Başta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler olmak üzere. Şimdi bu operasyonlar yapılırken İran ve Kasım Süleymani'nin simgesinde Şia dünyası artık bu işin Amerika'nın önünü açmasıyla gerçekleştirdiğini değil de kendilerinin böyle üstün siyasi dehaları, operasyonel güçleri sayesinde olduğu vehmine kapılarak böyle biraz üst perdeden konuşmaya başladıklarında, yani senaryoyu kimin yazdığını, hı-hı, aslında bu sahanın patronunun kim olduğunu hatırlatma açısından sizi biz istediğimiz yerde, istediğimiz noktada, ki yerin Bağdat olarak seçilmesi, Bağdat, hı-hı, havaalanı olarak seçilmesi, orada bir mesela Suriye'den uçağa binip Bağdat havaalanına gelirken havada uçakla düşürülebilirdi.
Evet.
Ama bizzat teamüden biz sizi istediğimiz yerde, istediğimiz an ortadan kaldırabiliriz mesajını Amerika verdi ve bu mesajdan sonra Trump kazananlar listesinin başında.
Hmm.
Çünkü azil süreci vardı.
Evet.
Üzerinde. Bakın kimse onu konuşmaz oldu ve Trump diyor ki, hem diyor işte DAEŞ'in başkanı konumundaki
Bağdadi'yi
ortadan kaldırdım. İşte Şiilerin operasyonel şefi olan Süleymani'yi ortadan kaldırdım. İşte Amerika'nın büyüklüğünü ortaya koydum gibisinden kendi iç kamuoyunda gerçekten bir prestij devşirdi. Öbür taraftan İran tarafına baktığımızda, hı hı, daha bir hafta öncesine kadar Irak'taki Şiiler bile İran'ın artık ülkelerinden elini çekmesi konusunda gösteriler yapıyor idi. İran içerisinde halk ekonomik olarak çok bunalmıştı. Rejim artık sürekli eleştiriliyor idi. Bu suikastle birlikte bütün İran kenetlendiği gibi Irak Şiileri ve dünyadaki Şiiler adeta tek yumruk oldular. Her ne kadar bir cenaze merasiminde bile,
evet,
onlarca kişinin hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış olmuş olsa da bu hiç önemli değil. Yani İran açısından da Süleymani'nin, yani bir şahsın kaybedilmesi açısından bir kayıp olabilir ama rejimin üzerine çekilen o şimşekleri artık bertaraf etmesi açısından da İran devletinin de işine yaradı bu.
Evet, hem de içeride de, İran'ın kendi içinde de.
Hem içeride, evet, hem dışarıda prestijini koruma açısından. Ancak bu işte en çok kaybedenlerin başına Irak geliyor. Çünkü bütün operasyonlar Irak topraklarında yapılıyor.
Evet.
Yani dikkat edin, şu anda İran füze attı. Yine Irak'taki füzelere, pardon, üstlere attı.
Üstlere atıldı.
Sonuçta İran diyor ki 80 askeri öldürdüm. Amerika diyor ki hiç öyle bir şey yok.
Tam da onu soracağım hocam. Şimdi misillemeye gelelim. Acaba İran ne yapacak? Eşdeğer bir ismi mi hedef alacak? Yoksa ABD'nin o coğrafyadaki, Orta Doğu'daki üstlerine mi, Suriye'de mi, Irak'ta mı ya da İsrail'e mi saldıracak şeklinde soru işaretleri vardı. Geçen gece tam da sembolik olarak Süleymaniye yapılan operasyonun saatinde İran düğmeye bastı ve ABD'nin Irak'taki iki askeri üssüne füze saldırısı gerçekleştirdi. Tabii siz de az önce söylediniz, İran'ın iddiası 80 ABD'linin öldürüldüğü şeklindeydi ama ABD bizzat Başkan Trump bunu yalanladı, böyle bir şey yok dedi. Hatta Iraklılar ölenler dedi ama Irak tarafı dedi bizden de kayıp yok. Ortada 80 ifadesi var ama ortada cenaze yok, böyle bir durum. Acaba İran bu misillemede dostlar alışverişte görsün babında bir şey mi yaptı? Gerçekten de bu karşılık bir misilleme miydi? Çünkü sonrasında da tansiyon düştü. Bunu da
biz
söyleyelim.
Buna kamuoyunun gazını alma, evet, operasyonu diyebiliriz. Kamuoyunun gazını alma operasyonu. Çünkü İran'da intikam yeminleri edildi.
Büyük yeminler edildi.
Ve bunun karşılığı şuydu. Eğer İran gerçekten intikam alabilseydi, CENTCOM komutanını öldürmesi gerekirdi.
Evet. Yani karşılığı oydu.
Karşılığı oydu. Yahut da işte İsrail'de bir genelkurmay başkanlığı, işte şey vasıtasıyla,
Hizbullah
vasıtasıyla, evet, demiştim yani, İsrail'i can evinden vuracak bir operasyon olsaydı tamam, intikamı alındı denirdi. Fakat İran'ın burada pozitif olan tek yanı, şimdiye kadar proksisi dediğimiz, yani ülke dışındaki nizami olmayan güçlerle, işte Lübnan Hizbullah'ı, Haçlı Şabi milisleri, Yemen Husileri, yani kendinin silahlandırdığı fakat direkt üzerinde İran bayrağı ve etiketi olmayan güçler tarafından operasyonlar yapardı ve beklenen de oydu geçen hafta. Evet. Yani Türkiye'de bakın medyaya çıkan birçok kerli ferli yorumcular İran bunu direkt kendi eliyle yapmaz dendi. Yani İran'ın işte hanesine artı olarak yazılabilecek tek şey direkt İran içinden füzeler Irak'taki iki Amerikan üssüne düştü ve İran dedi ki biz bunu kendimiz fırlattık dedi. Evet. Her ne kadar füzeler karavanaya düşse de ortada herhangi
balistik olduğu da söyleniyor füzelerin.
Yani şöyle söyleyelim. O füzelerin kalktığı andan itibaren Amerikan radarları, uydular onu tespit etmiştir. Havada da imha edebilirlerdi ama düştü. Bu arada onlar sığınaklara girmiştir. Değil 88 Amerikan askeri ölmüş olsaydı Trump o geceden yani bizim gecemiz onların gündüz oluyor. Her şey yolunda diye bir tweet atmaz idi. Ve işlerin artık her şey normalleşiyor gibi mesaj vermez idi. Yani kesinlikle Amerikalıların burada bir kaybı yok. O 80 kişiyle ilgili de hem Amerika hem de İran tarafının gizlediği daha sonraki dönemlerde ortaya çıkacak bir haber olarak şu olabilir. O üste çalışan Iraklı sivil personelden ölen insanlar olmuş olabilir. Bunun kamuoyundan gizlendiği söylenebilir ama Amerika gerçeğin bir kısmını söylüyor. Bizden kayıp yok diyor.
Evet.
İran da diyor ki 80
ABD'yi öldürdük
diyor.
Hatta terörist ifadesini kullanıyor.
Terörist ifadesini kullanıyor. Yani eğer orada bir ölü var ise ki her ifadeler yalanlar havada uçuşuyor çünkü ortada bir yalan söyleyen bir taraf var yani sonuçta. Evet. Hangi tarafın doğru söylediğini biz oraya gidip görmediğimiz için bilme şansımız yok. Ama kesin olan bir şey var. Amerika'nın 80 askeri değil 8 askeri ölse kıyameti kopardı. Amerika'nın kaybı yok. Evet. Eğer gerçekten kayıp var ise Iraklı sivil ve askeri personeldir. Üste çalışan. Evet. Yoksa da İran her zamanki olduğu gibi halkına yönelik bir abartma ve manipülasyon yapıyordur ki muhtemel olan da en bu. Son söylenendir.
Evet. Şimdi Trump'ın bir ulusa sesleniş konuşması yapacağı söyleniyordu. Sonra iptal edildi. Sonra bir açıklama yapacağı söylendi. Dün akşam o açıklamayı da yaptı. Tamamen ılımlı, olumlu mesajlar verdi. Bir de ABD İran'a ön şartsız görüşme teklifinde bulundu. İran da bu teklifi yani biz ambargo altındayken böyle bir görüşme söz konusu değil inanılmaz böyle bir şey dedi, cevap verdi. Mukteda Sadr da ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması sonrasında İran'da krizin bittiğini belirtti. Yani biraz daha suhulet, biraz daha sakinlik bekleyebilir miyiz hocam? Yani neler düşünüyorsunuz?
Şöyle İran, Amerika Birleşik Devletleri açısından İran her zaman köşeye sıkıştırılabilecek, ambargoyla terbiye edilebilecek. Hatta bu B-52 ağır bombardıman uçaklarını bölgeye gönderdi. İran eğer haddi aşan büyük şeyler yapsaydı çok daha ağır neticeleri çıkacak. Mesela en başta rafinerilerini bombalayıp İran'ın petrol çıkaramaz hale getirecek bir ağır bir darbe vurabilirdi. İran bunu gördüğü için sadece halkının o kamuoyunun birazcık öfkesini dindirecek böyle basit misillemelerden bulunuyor. Çünkü İran da bunu görüyor yani Amerika'nın neler yapabileceğini. Mesela bir takım rakamlar vereyim müsaade ederseniz. Lütfen. Mesela İran'ın geçtiğimiz yılki savunma bütçesi 6,5 milyar dolar. Amerika'nınki 700 milyar dolar.
Evet.
100 kattan fazla.
Yani, ülkelerin bütçesinden bile
evet,
fazla.
Yani Amerika'nın silah sanayine yatırdığı para İran'ın harcamasının 100 katından fazla. Dolayısıyla harıl harıl silah fabrikaları üretim yapıyor ve dünyanın her yerinde kaos, kargaşa, savaş çıktığı zaman bu Amerika'ya
artı olarak
kar yansıyor. Olarak evet. yansıyor. Bu nedenle de Amerika'nın kaybedeceği çok fazla bir şey yok. Ancak mesela ben ekonomist değilim. Fakat işte böyle ekonomi uzmanları çıkıyor, işte dolar şöyle, borsa böyle, altın böyle diye,
evet,
sürekli.
O ilişkiyi de sorayım hocam yeri gelmişken. Yani dünyada gelişen siyasi olaylar altını, petrolü nasıl etkiliyor, neden etkiliyor, bunu da soralım.
Şöyle söyleyelim, dünyada zenginlerin elinde milyarlar, hatta trilyonlarca dolar para var, evet, birilerinde, ama olmayan da yok. Yani bir taraf, dünyanın bir kısmı karnını doyurmaya çalışırken bir kısmında da akla ziyan paralar var. İşte bu parası olan sermaye grupları borsaya giriyorlar, hisse senedi alıyorlar, şirketlere ortak oluyorlar vesaire. Fakat ortalık karıştığı zaman, böyle füzeler ateşlendiğinde, savaş ve kargaşa ortamını sezdikleri an hemen oralardaki paralarını altına geçiriyorlar ve güvenli liman olarak altın bir anda fırlıyor. Yani bunu bilmek için böyle ekonomi uzmanı falan olmaya gerek yok. Yani ben iddia ediyorum, şu anda altının gramı her neyse, eğer önümüzdeki günlerde gerginlik daha da artar, savaş ortamı olursa, nereye kadar yükseleceğini hiç kimse tahmin edemez. Ama sulh ve selamet içerisinde olaylar yatışırsa, seneye bu vakitler bugünkü fiyatın daha altında
olabilir.
Bu da, evet, kehanet değildir. Yani dünyadaki, hı-hı, siyasi olaylarla, siyasi kargaşa veya sükunetin olmasıyla bu altının, petrolün, dövizin veyahut da borsanın durumu bu şekildedir. Yani ortalık karışınca kağıtta olanlar, borsada bilmem böyle kağıtla ilgili olan şeyleri emtiaya, başta altına, gümüşe, bakıra yatırıyor insanlar. Bu kadar basit bu.
Evet. Şey sorayım hocam. Yani üçüncü ülkelerin bu krizlere sahne olması maalesef. Irak'ın bundan sonraki süreçte nasıl bir pozisyonu olacak ki Türkiye devreye girdi? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak'a gitti, orada temaslarda bulundu. Bir işlerin yoluna girmesi için hem ABD, hem İran, hem de Irak üçgenindeki yaşanan bu gelişmeleri daha böyle yoluna sokmak için temaslarda bulundu. Bir de başka bir nokta, İsrail'in de bu krize sahne olacağı, yani orada da bir hesaplaşma olacağı söyleniyordu ama Netanyahu'nun bir açıklaması oldu. Bizi karıştırmayın mücadelenize, dedi. O da çok ilginçti. Onu da sorayım size.
Evet. Şimdi dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu öğleden önce Irak'a gitti ve Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile görüşmesi oldu. Öğleden sonra mevkidaşı, evet, Dışişleri Bakanı ile görüştü. Ve bu füze krizinden sonraki bir gün önce de Bağdat Havaalanı'na, o, evet, yeşil bölgeye bir füze düşmüştü, isabet etmese dahi. Yani bu kadar krizlerin olduğu, Irak'a ve İran'a uçuşların iptal edildiği, evet, bir dönemde ilk giden ülke, devlet adamı olarak Mevlüt Çavuşoğlu, evet, Irak'taki merkezi yöneticilerle görüştü. Türkiye'nin şöyle bir endişesi var. Hep gözlerden kaçan hadise şu. Irak parlamentosu bütün yabancı unsurların ülkeyi terk etmesi konusunda bir, evet, karar aldı.
Evet.
Şimdi bütün yabancı unsurlar deyince ilk akla gelen Amerika oluyor. Evet. Amerika'nın orada 9-10 tane resmi üssü var. Bir de bilinmeyen ne kadar üssü var, evet, onu ayrıca askeri uzmanlar bilirler. Şimdi herkes muhatap olarak Amerika'yı anladı ama başka bir gözle bakınca İran da bölgeden gitsin, elini, evet, çeksin anlaşılabilir. Hatta bizim pençe harekatıyla PKK'lılara, evet, yönelik yapmış olduğumuz Türkiye sınırına yakın, sınırdan 10-20-30 kilometre işlere kadar giden ve orada bir takım güvenlik karakolları ve üsler kurduğumuz yerler var. Bu da anlaşılabilir. Evet. Olaya, resme nereden baktığınıza bağlı.
Bağlı, evet.
Bir diğer konu, hep gözlerden Irak tutuluyor ama Irak'ın kuzeyinde bölgesel Kürt yönetimi geçtiğimiz ABD yıllarda tarafından bir referandum, evet, yapmıştı ve bağımsızlık kararını cebine koymuştu. Hı hı. İşte İran'ın tahrik edilip Orta Doğu'da krizler büyüyüp artık İran, Amerika böyle fiili savaş durumuna geldiğinde bu bağımsızlık kartı tekrar açılmayı bekliyor, evet. Gündeme gelmeyi bekliyor. Çünkü İncirlik'ten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki en büyük üssü Erbil'de.
Evet.
Yani dolayısıyla Amerika öyle rastgele milyarlarca dolar yatırım yaparak orada bir üs kurmaz. Yani Irak'tan diyelim ki Bağdat ve Basra bölgesinden varsayalım ki çekildiği ki veya çekilmek zorunda kaldı. Bir takım halk hareketleri oldu vesaire. Nereye çekilecektir? Kuzeye. Bölgesel Kürt yönetiminin olduğu yere. Veyahut da işte Türkiye o Barış Pınarı harekatı sırasında çok kararlı hareket edince Amerika bir düşündü. Yani Türkiye ile karşı karşıya gelmek mi yoksa geri adım atmak mı? Geri adım attı. Irak'a girdi. Biraz daha güneye Rakka, Deir ez-Zor bölgesine tekrar yerleşti.
Evet.
Yani Suriye'den çıkmadı. Sonuçta bir kapıdan çıktı. Öbür daha güneydeki kapıdan petrol girdi, bölgelerin tekrar olduğu yere girdi. Artık 21. yüzyılda bazı aklı evvel siyasetçilerin, muhaliflerin veya yönetim konumunda olan kişilerin şunu bilmesi gerekiyor. Dünya tarihinde değişik dönemlerde değişik güç mücadeleleri olmuştur. Bugünün dünyasında artık işte Malazgirt Ovası'nda Alparslan'ın ordusuyla Roman Diyojen'in ordusunun karşılaştığı veya Mohaç Muharebesi'nde Kanuni ile Macar ordusunun karşılaştığı gibi savaş yok artık.
Evet.
Savaşlar istihbarat örgütleriyle ve proxy dediğimiz paralı askerler veya işte bir takım bölgedeki etnik, dini bir takım unsurları kullanılarak çatışma usulü, terör örgütleri vasıtasıyla yapılıyor. Ve ülkeler etkinliklerini de askeri üsleri vasıtasıyla sağlıyorlar. Bugün Türkiye Katar'da üs kurmuş ise, Somali'de üs kurmuş ise, bugün Libya'da bir üs kurmaya çalışıyor ise, işte Rusya bugün Suriye'ye gelmiş, hem deniz üssü kurmuş hem hava üssü kurmuş. Artık sıcak denizlere inme diyorduk ya Çar 1. Evet. Petrol'den beri geldiğinde. Yani bu nedenle bütün ülkelerin aslında ekonomik ve askeri güçleri nispetinde dünyada kendi sınırları dışında askeri üsler kurarak güçlerini
başka coğrafyalarda
arttırıyorlar. Evet. Yani bugün Amerika'da insanlar refah içerisinde yaşıyor ise, Avrupa'da insanlar refah içerisinde yaşıyorlar ise, onların okyanus ötesine kurdukları üsler vasıtasıyla elde ettikleri ticari avantajlar, evet, o ülkenin kaynaklarını kendi ülkelerine doğru çevirip halkına refah sunmalarıyla ilgili. Yoksa biz yurtta sulh diyelim, bir metre burnumuzun ötesine hiç bakmayalım. Ondan sonra da işte Amerika'da kişi başına milli gelir şu kadar, Fransa'da bu kadar, İngiltere'de bu kadar. Onlar o milli gelirleri kendi alın teriyle mi elde ediyorlar sanıyorsunuz siz? Dolayısıyla artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Ülkelerin haklılıkları, haksızlıkları artık ikinci planda geliyor. Herkes gücü kadar, silahı kadar, parası kadar konuşuyor ve masaya oturuyor.
Evet.
Olay bu kadar basit.
Peki, son olarak bu konuyla ilgili NATO'nun bölgedeki rolünü de sorarak nokta koyalım bu bölümü hocam. Trump NATO'dan Orta Doğu'da daha aktif olmasını istedi. NATO'da bu yönde bir karar aldı diyebiliriz. NATO'nun Orta Doğu'da artık daha aktif olacağına dair Jens Stoltenberg'in açıklaması oldu. Bu konuda neler söylersiniz?
Şimdi NATO'nun 28'di, şimdi 29 oldu, üyesi var. En büyük askeri gücü Amerika. Asker sayısı olarak da Amerika'dan sonra ikinci sırada Türkiye geliyor. Parayı veren, silahı olan Amerika'dır.
Evet.
Yani NATO deyince
Amerika'yı anlayacağız.
Amerika'yı anlamamız gerekiyor. Amerika bazı yerlerde meşruiyet krizi yaşadığı zaman, bakın altını çizerek söylüyorum, meşruiyet krizi yaşadığında veya o bölgedeki halkların Amerikan düşmanlığı zirve yaptığında bunu NATO şemsiyesi adı altında yapıyor. Göstermelik işte, evet, diğer ülkelerden de 3-5 tane uçak, 3-500 asker alıyor ama asıl oradaki dominant güç Amerika'dır. Amerika ayağını çeksin, diğer bütün NATO üyeleri yapacağı hiçbir şey yoktur aslında.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalıyoruz değerli dinleyenler. Aranın ardından yeniden birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında ikinci bölümde yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Hocam, bu hafta yine çok önemli bir Türkiye açısından gelişme yaşandı. Türk Akım projesi hayata geçti, açılışı yapıldı, gaz akışı sağlandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhurbaşkanı, Bulgaristan Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı diyebiliriz Türk Akım projesi. Bu arada bu projenin öneminden bahsetmenizi isteyeceğim size. Nedir Türk Akım'ın Türkiye ve bölge için önemi? Almanların şöyle bir manşeti olmuş: Avrupa Türkiye'ye daha çok bağımlı hale geliyor diye. Bunu nasıl yorumlarsınız? Buyurun hocam.
Öncelikle bu Karadeniz'in altından döşenen hattı ne anlama geldiğini kısaca özetlemeye çalışalım. Sovyetler Birliği döneminde Rusya'nın doğal gazı Sovyet Cumhuriyetleri arasında bir taksimat olacak şekilde boru hatları düşünmüş. Arkasından da Bulgaristan, Romanya gibi Doğu Avrupa, eski Varşova Paktı üyelerine de bu akım ve bağımsızlık sonrasında da Rusya, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine bu hatlar üzerinden yeni bir takım eklemeler yaparak doğal gaz ihracatı yapmaya başladı. Ancak 90'lı yıllarda Ukrayna ekonomisinde çöküş olunca Ukrayna kendi tükettiği doğal gazın faturasını ödememeye başladı. Rusya da o kışın ortasında, madem ücretini ödemiyorsun sana giden gazı kesiyorum deyince, Ukrayna'da başta o Balkanlar üzerinden Türkiye'ye gelen gaz, Almanya'ya giden gaz olmak üzere Avrupa'ya giden gazı dedi ki, boru hattı benim ülkemden gidiyorsa ben halkımı soğukta bırakamam, fabrikalarım bacasını şey bırakamam. Gayrimeşru olarak kendi ülkesinden geçen hatlardan gazı çekerek ihtiyacını temin etti. Evet. İşte bu Ukrayna ile Rusya arasında hem bir takım gerginliğe sebep oldu, hem de Rusya'yı yeni arayışlar içerisine soktu. Bunlardan bir tanesi daha kuzeyden Belarus üzerinden Almanya'ya direkt bir doğalgaz boru hattı çekti. Çünkü Ukrayna artık güvenli bir partner olmadığını görünce, şu anda Rusya'nın gazının en büyük müşterisi birinci sırada Almanya geliyor. Biz ikinci sıradayız Almanya'dan sonra. Ve Karadeniz'in altından Mavi Akım projesi gerçekleşti 90'lı yılların sonunda. Ve şimdi Anapa Kıyıköy arasında, yani Kerç Boğazı yakınlarından, o Azak Denizi'nin girişine yakın bölge, ki Batı Sibirya'dan geliyor bu doğalgaz. Önce Karadeniz kıyısındaki terminallere, oradan Karadeniz'in altından 900 kilometreye yakın. Yani çok çok uzun bir, yani dünya rekoru sayılabilecek bir şeydir.
Evet.
Bir hatla bizim Trakya'daki Kıyıköy'e geliyor. Oradan bu hattın 31,5 milyar metreküp olan bu doğalgazın bir kısmı Türkiye piyasasına, diğer bir hattan da Bulgaristan, Sırbistan üzerinden Avrupa piyasasına doğalgazın arzı sağlanıyor. Burada iki tane karlı olan ülke var. Birincisi Rusya, güvenli bir hat üzerinden doğalgazını dünya pazarlarına ve Türkiye pazarına sunuyor. İkincisi Türkiye'dir burada kazanan. Evet. Çünkü sizin ülkenizin içerisinde ne kadar çok petrol, doğalgaz boru hattı geçerse o kadar avantajlısınız. Çünkü vana sizin elinize geçiyor.
Evet.
Yani bu işin kışı var, yazı var, krizi var, ambargosu var. Dolayısıyla böyle bir hattın Türkiye'den geçmiş olması her zaman için Türkiye'nin avantajına ve kaynak çeşitliliği bakımından da kârına olan bir durumdur. Türkiye açısından da Rusya açısından da kazan kazan politikası çerçevesinde olumlu bir adımdır.
Evet.
Bir de Rusya'nın Balkanlardaki uydu devletleri konumunda Sırbistan mesela, her bu konuda Rusya'ya bağımlı bir ülkedir. Onlara da güvenli bir enerji arzı sağlaması bakımından evet. önemlidir. Fakat bu açılışta hem açılış öncesinde hem açılış sonrasında Erdoğan-Putin görüşmesi evet. oldu. Ki asıl bizim konumuzda önemli budur. Olan nokta da budur.
Peki hocam. O konuya geçelim. Çünkü önemli kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin sizin de belirttiğiniz gibi hem bu açılış öncesi hem de sonrasında bir toplantı gerçekleştirdi. Sonrasında da iki ülkenin dışişleri bakanları kameraların karşısına geçti ve 12 Ocak gece yarısı itibarıyla Libya'da ateşkes için anlaşmaya varıldığını ya da ateşkes çağrısında bulunulduğunu ifade ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin imzalı bir açıklama deklare edildi. Kamuoyuyla paylaşıldı ve burada hem ABD-İran krizine dair hem de en önemli nokta Libya'daki bu savaşın artık bitirilmesi noktasında bir çağrı da bulunuldu. Nasıl değerlendirirsiniz bu çağrıyı, bu görüşmeleri? Rusya ve Türkiye yine taşın altına elini soktu diyebilir miyiz? Siz umutlu musunuz Libya'da bir ateşkesin sağlanacağından?
Şimdi öncelikle Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'yla olan son 3-5 yıldaki ilişkilerine bir baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri o NATO müttefiki olan Türkiye ile son 50-60 yıldaki alışa geldiği şekilde tehdit ederek, burnunu sürterek, ambargo uygulayarak, kol bükerek istediğini yaptırmak şeklinde alışa gelmiş bir politikası var idi. Türkiye son dönemlerde buna karşı çıktı, tavır koydu. Putin ise son yıllarda Türkiye'yi yanına alma politikası, yani Orta Doğu'daki politikalarında Türkiye'yi yanına alma pahasına Türkiye'ye bir takım tavizler verdi. Yani normalde istese rest çekebileceği, hayır diyebileceği konularda Türkiye'ye tavizler verdi. Yani Amerika kol bükmeye çalışırken Putin'in Rusya'sı Türkiye'ye bir takım tavizler vererek Türkiye'yi yanına almaya çalıştı. Neden derseniz Türkiye bu coğrafyada kendi başına senaryo yazabilecek, oyun kurabilecek güçte bir ülke değil henüz. Evet. Yani Osmanlı'nın o kanuni dönemini yaşamıyoruz. Şu anda oyun kurucu ülke Amerika'dır. Yan aktörler İngiltere'dir, her ne kadar sahnede görülmese de evet. Rusya'dır. Evet. Bunlar da ikinci aktörlerdir. Türkiye'nin ise şöyle bir gücü vardır bölgede. Türkiye'ye rağmen hiçbir oyunu da burada sahneleyemezsiniz. Yani Türkiye'ye de gönlünü edecek bir rol vermeniz gerekiyor. Mutabakat evet. sağlamanız gerekiyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri bunca gücüne rağmen, bunca silah gücüne rağmen işte bir koridor açmaya çalıştı Suriye'de, Türkiye'nin güneyinde. Türkiye buna engel oldu. Şimdi Libya hadisesine gelecek olursak Rusya çok akıllı bir politika izliyor. Bir taraftan o paralı Wagner dediğimiz Rus paralı askerleri vasıtasıyla, ki parasını Birleşik Arap Emirlikleri ödüyor. Evet. Bir taraftan Hafter'e yeşil ışık yakarken, yani bak yarın bir gün Hafter Libya'da galip geldiğinde Rus askerlerin de bunda payı var diyecek. Diğer taraftan da Türkiye vasıtasıyla Trablus'taki merkezi hükümetin yanında gözükmeye çalışıyor ve ateşkes çağrısı yaptılar. Çünkü evet. Trablus'taki merkezi hükümetin en çok ihtiyaç duyduğu şey şu anda zaman kazanmak. Bakın, zaman kazanmak. Çünkü Türkiye'nin yardımını sağladı. Evet. Kağıt üzerinde, masa başında bir başarıdır bu. Fakat bunun araziye yansıyabilmesi için zamana ihtiyaç var. Türkiye'nin orada lojistik olarak yerleşmesi, oradaki bir takım birimleri eğitmesi, donatması haftalar, belki de aylar evet. sürecek bir konu. Onun için böyle bir ateşkesle ortamı biraz yatıştırmak, ki cumartesi evet. pazara bağlayan gece konusunda Rusya ve Türkiye böyle bir ateşkes çağrısı yaptı. Ha, buna Hafter ne kadar uyar? Diğer diyelim ki merkezi hükümet Hafter ateşkesi bozduğunda ne kadar meşru şekilde bunu sürdürebilir? O ayrı bir tartışma konusu. Hı-hı. Onu haftaya göreceğiz bu ateşkesin ne kadar uyulup uyulmadığını. Ama kesin olan bir şey var. Resmi hükümet Eğer o Berlin'deki görüşmelerde biliyorsunuz biz Libya'yı o Berlin anlaşmaları sonrasında kaybettik. Afrika'dan en son çekildiğimiz noktadır Libya. Ve o dönemde biz Libya'dan çekilirken de son dakikada gönderdiğimiz 3 subay işte Enver Paşa, evet. Mustafa Kemal Paşa ve diğer 3 şahide birlikte Trablus, Bingazi ve Derne diye 3 bölgeye ayrıldı Libya. Orada direniş hattı kurduk. Türkiye anlaşmayla, Uşi anlaşmasıyla Libya'dan çekilmiş olsa bile Türkiye'nin o Osmanlı'nın korumay aklının oluşturmuş olduğu Senusilerin direnişi 1930'lu yıllara kadar Libya'da İtalyanlara karşı direndi ve bugünkü Libya devletinin temelleri de yani Osmanlı'nın son çekilirken atmış olduğu o tohumla oldu ve şu anda da Türkiye Afrika açılımında ilk ayak bastığı yer Libya'dır ve eğer meşru hükümet ayakta kalabilir ise, Türkiye bunu başarabilir ise ki evet. Daha hala şeyler, kartlar ortada. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda diyorum, bakın yıllarda diyorum, Türkiye Trablus hükümetinin hem korunması ki Katar'da olduğu gibi evet. Orada bir askeri bir üs sahibi olabilirse o mavi vatan dediğimiz o Antalya Teke Yarımadası ile Bingazi arasındaki o münhasır deniz alanı kadar belki daha önemli bir kazanım elde etmiş olacak. Günümüz dünyasının artık mücadelesi, kol bükme hareketleri evet. Bu askeri üsler vasıtasıyla oluyor. Şunu da unutmayalım. Bir rakam vermek istiyorum. Buyurun. Türkiye Varlık Fonu kurdu. Türk Hava Yolları'nın Ziraat Bankası'nı, Halk Bankası'nı, Vakıflar Bankası'nı bütün varlıklarını işte bir fonda birleştireyim dedi. 160 milyar dolar mı ne? Bir evet. Para ortaya çıktı. Şu an 500 milyar doların üzerinde bir Libya'nın parası uluslararası bankalarda bloke edilmiş durumda. Yani Libya'da sulh ve barış sağlandığında Libya'nın tekrar imar edilmesi sırasında siz eğer orada bir askeri üssünüzle, askerinizle, siyasi ağırlığınızda olduğunuzda milyarlarca dolarlık projelerin sizin müteahhitlerinizin alması demektir. Bu da gençlerinize iş demektir. Evet. Aş demektir. Ekonominize katkı demektir. Yani bizim o Libya'da ne işimiz var deniyor ya. Yani bırakalım işin tarihi, kültürel, vicdani, insani, dini boyutlarını ayrıca konuşacağız. Evet. Sadece ekonomik olarak baktığımızda yani Libya öyle kimsenin yardımına muhtaç bir ülke değil. Yani gelecekte bu işte diyelim ki Hafter güçleri kazanıp Türkiye'nin desteklediği bu Trablus'u da ele geçirip Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri diyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri dedi nedir? O İngiltere'nin, Amerika'nın oradaki şeyi, ajantası.
Maşası. Evet.
Evet, Amerika kendini orada direkt değil de maşası vasıtasıyla mücadele ediyor. Evet. O zaman Türkiye'ye zırnık koklatmazlar.
Evet.
Libya'daki bütün ihalelerde ki bakın Kaddafi düştüğünde bile bizim on binlerce işçimiz ve müteahhidimiz geldi. Yani Türkiye ekonomisinde 80'li yıllardan bu yana Libya vazgeçilmez bir ülkedir ve bunu iyi değerlendirmemiz lazım. 1 milyon 800 bin kilometre karelik bir alanda 6-7 milyon nüfus ve Afrika'nın petrol bakımından en zengin rezerve sahip olan ülkesidir. Afrika'nın en zengin, dünyada da petrol rezervi bakımından ilk 10 ülke arasındadır Libya. Yani böyle düşündüğümüzde gelecekte ne kadar önemli olduğunu, orada söz sahibi olabilmenin 10 yılları ne kadar etkileyeceğini buradan bilmemiz gerekiyor. Yani bu bugünün meselesi değildir. Hem geçmişi var bunun evet. Hem de geleceği.
Peki hocam, bir taraftan da darbeci Hafter güçlerinin saldırıları devam ediyor. Yine sivillere yönelik saldırılar. Son olarak da Sirte'ye yönelik bir saldırı başlattı ve maalesef Sirte Hafter güçlerinin eline geçti. Orada bir siz daha önceki programlarımızda bahsettiniz, aşiretlerin dengeleri değiştirdiğini söylemiştiniz. Yine böyle bir saf değiştirme durumu olmuş. Selefiler Hafter'in tarafına geçince bu hadise gerçekleşmiş. Maalesef ki Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de sivillere bir zayiat gelmesin, sivillere bir zarar gelmesin diye çok fazla da açıkçası bu saldırıyı püskürtmek için çalışmamış.
Şimdi Suriye ile Libya arasındaki fark şu. Suriye'de mesela Hizbullah, İran destekli Hizbullah ve rejim askerleriyle ÖSÜ arasında veyahut da diğer bileşenler arasında çok kanlı çarpışmalar oldu.
Evet.
Binlerce insanın öldüğü, yüz binlerce insanın yer değiştirdiği adeta yani bu yüzyılın en kanlı, en çok kan aktığı bir savaştı. Libya'da olay böyle değil. Libya'da aşiretler federasyonu olan bir ülke bakıyor güç dengesi ne tarafa değişirse, yansırsa adam o saf değiştiriveriyor. Birdenbire bakıyorsunuz haritada renk değişiyor ama ortada ölen kalan kimse yok. Sirte olayına geldiğimizde Kuloğlu veya Köroğlu dediğimiz ve Osmanlı'nın evladı Fatih Han'ın oradaki kalıntısı olan, oradaki
evet,
bizim adeta diasporamız olan insanların en çok yaşadığı yerlerden biridir Sirte. Ve oradaki sivil halkın teşkilatlanıp tekrar mücadele etmesi için zamana ihtiyaç vardır. Ancak oradaki komutan kademesindeki kişilerin selefi görüşte olması. Hmm. Bunlar da Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri ile olan işte bağını düşündüğümüzde adeta bir satış söz konusu oldu cephede. Ama bu kesin bir şey değildir. Cephelerde bu el değiştirmeler olacaktır ve Türkiye'nin öncelikle işte bu Misrata'da bu olayda zamana ihtiyacı vardır diye düşünüyorum.
Tabii Sirte'nin Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin doğum yeri olduğunu da belirtelim.
Evet.
Bu arada Cezayir'den çok önemli bir açıklama geldi hocam. Cezayir'de bu Libya meselesinde artık rol almaya başladı ki Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da oradaydı geçen günlerde. Cezayir Cumhurbaşkanı yeni seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi olarak davet etti ve son olarak da Trablus kırmızı çizgimizdir açıklaması geldi Cezayir'den.
Evet.
Bu ne anlama geliyor?
Şimdi aslında Tunus ve Cezayir, İtalya'yı da buna katabiliriz.
Evet.
Türkiye'nin oluşturmaya çalıştığı eksenin içerisinde yer alan ülkeler. Ancak bu ülkeler aynı zamanda Fransa'dan da Avrupa Birliği'nden de bağımsız hareket edemiyorlar. Hem ekonomik olarak hem siyasi olarak onların da bir takım konularda gözlerin içine baktığı ülkeler.
Evet.
Şimdi Türkiye işte Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun o mekik diplomasi sayesinde biraz da cesaret verince Trablus bizim kırmızı çizgimiz dedi. Çünkü Mısır'dan sonra Libya'da düşerse sıranın kendilerine geldiğini çok iyi biliyor.
Evet.
Hem Tunus
hem
Cezayir. Ama Türkiye gibi de kendilerini direkt öne çıkarma cesareti de gösteremiyorlar ama Türkiye inisiyatif alırsa bu ülkelerin zaman içerisinde Türkiye'nin oluşturacağı o blokun içerisinde yer aldığı çok rahat söylenebilir.
Evet hocam. Şimdi Libya deyince işte konuşuyoruz paralı askerlerin gündeme geldiği bir yer. Daha çok işte Blackwater Amerika'nın paralı askerleri Irak'ta yaptıklarıyla gündemdeydi. Son olarak Wagner, Rus paralı askerler Libya'da cirit atıyor. Bir de hocam Birleşik Arap Emirlikleri'nin yabancı paralı askerleri gündemde şu sıralarda. Birleşik Arap Emirlikleri Orta Doğu, Asya ve Afrika kıtalarındaki çatışmaları tetikliyor. Arap askerlere güvenmediği için de paralı yabancı savaşçı kullanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri 2011'de çoğunluğu Kolombiyalı paralı askerlerden oluşan bir ordu kurmuş. Nasıl değerlendirirsiniz Birleşik Arap Emirlikleri'nin yabancı paralı askerlerini?
Şimdi önce şu Birleşik Arap Emirlikleri konusuna açıklık getirmemiz
buyurun
lazım. Birleşik Arap Emirlikleri 9,5 milyon nüfusu olan ve bu nüfusun içerisinde 1 milyonu kendi yerli vatandaşı olan %13 ile dünyada benzeri olmayan bir ülkedir. Yani nüfusunun %87'si yabancılardan yani işçiler ve benzeri göçmenlerden oluşan bir ülke. Ve bu 1 milyonluk insanın cebine giden geçen yılki ihracat rakamlarını söylüyorum. Türkiye'nin ihracatı 180 milyar dolar. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 360 milyar dolar. Türkiye'nin iki katı bir ihracat geliri var.
Ve paylaşılan insan sayısı da 1
milyon. Yani nüfus 9,5 milyon ama sonuçta onların çoğu ırgat, ameli 100 evet. dolara, 150 dolara çalışan.
Kaymağı 1 milyon yiyor. Evet.
Şimdi bu 1 milyonluk nüfusun en büyük tehdidi Orta Doğu coğrafyasında İhvan Hareketi'nin işte sandık olsun, seçim olsun, halkın istekleri doğrultusunda bir yönetim iktidara gelsin sözü bunların uykularını kaçırdığı için, bir, kendi koltuklarını korumak için, iki, halkına da, o 1 milyonluk halkına da tam güvenmediği için güvenliğini İngilizlere ve İsraillere emanet evet. etmiş hainler topluluğudur bunlar. Zayed ailesinin kökenini karıştırsınlar. Tıpkı şu anda Bahreyn Dışişleri Bakanı'nın o bölgedeki eski Yahudi aileden geldiği ispatlandı. Bunların da onlarla bir bağının olduğu muhtemelen çıkar. Şu an ben evet. iddialı konuşmayayım burada. Evet. Veyahut da şu anda bilinen şey Dahlan, Filistinli hain vasıtasıyla, o Dahlan vasıtasıyla Zayed İsrail'in tamamen koynuna girmiş durumda ve bütün güvenliklerini vesaire onlara emanet etmiş durumda. Birincisi kendi koltuğunu ve saltanatını korumak için. İkincisi de kendini orada o bölgede o saltanatı sürmesini sağlayan okyanus ötesindeki efendilere diyet borcu ödemek için dünyada operasyonlar yapıyor. İlk operasyonunu Yemen'de yaptı. Bakın enteresan bir hadise. Yemen'de ilk böyle kargaşa, kaos başladığında Birleşik Arap Emirlikleri paralı askerleri vasıtasıyla Yemen ihvanına karşı
evet.
mücadele etmeye başladı. Birleşik Arap Emirlikleri yurt dışından getirdiği paralı askerlerle Yemen'de operasyon yaparken İran'da Husileri destekledi. Arkasından Husiler Yemen'de iktidarı ele geçirince, başkenti ele geçirince Suudi Arabistan devreye girdi. Bu sefer artık işin ihvanı filan bir kenara bıraktılar. Husilere karşı
savaşa
başladılar. Ve işin garibi, Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'de Suudi Arabistan'a da kazık attı.
Evet.
Yani böylesine karanlık işlere giren bir ülke. Şu anda da Libya'da hem Rusya'dan getirdiği Wagner dediğimiz paralı askerler, hatta Kolombiya'ya varıncaya kadar o ülkelerden getirmiş olduğu paralı askerleri gerek istihbari çalışmalarda evet. gerek cephedeki savaşlarda, Sudan'ın o karanlık işlere imza atan, o Darfur olaylarının çıkmasına sebep olan Cancavit milisleri vardır. Onları da getiriyorlar Boğaz Dokluğu'na. Şu anda Libya'da Hafter'in emrine vermiş durumdalar. Peki soru şu: Birleşik Arap Emirlikleri'nin paraya mı ihtiyacı var, petrole mi ihtiyacı var, gaza mı ihtiyacı var ki Libya'da
evet.
operasyon yapıyor? Zaten akla ziyan gelirleri var.
Bir başka derdi de Türkiye diyebilir miyiz hocam?
Şöyle, Türkiye'nin karşısına direkt rakip olarak Amerika Birleşik Devletleri çıkmak istemiyor veya İngiltere. Evet. Şöyle söyleyelim, 1950'li yıllara kadar dikkat edin, Türkiye'de Menderes'in idamından başlayarak bugüne kadar, işte 15 Temmuz'a kadar yaşadığımız hadiselerde, yani 15 Temmuz ihale FETÖ'cülerin üzerine kaldı.
Evet, ama arkasında ABD vardı.
Yani şimdi NATO yaptı, yani Amerika yaptı. Fakat orada taşeron olarak
onları kullandı.
Evet. Daha önce başkasını evet. kullandı. Şimdi artık ortada taşeron kalmayınca işte o Rahip Brunson olayında Amerika ile Türkiye karşı karşıya kaldı. İşte aynı Brunson olayını yaşamamak için sürekli olarak figüranlar kullanıyor bu bölgede. Yoksa Birleşik Arap Emirlikleri'nin eti nedir, budu nedir? Yani bir füze Burcel Arab'a aynı fırlattığın zaman orada ne turist kalır, ne ticaret kalır. İşte bir zamanlar Lübnan'dı, Beyrut'tu 70'li yıllarda evet. Orta Doğu'nun serbest ticaret bölgesi. Beyrut'ta bir iç savaş çıktı. Sen sağ, ben selamet. Ondan sonra küresel sermaye gitti, Dubai'ye kurdu tezgahı. Dolayısıyla yani 3 tane füzenin başındadır onların efelenmeleri. Fakat mesela Birleşik Arap Emirlikleri'ne İran, dikkat edin, hiçbir şey söylemiyor.
Çünkü iyi bir ticari ortak aynı zamanda.
Mesela Suudi Arabistan'la sürekli olaşıyor. Neden?
Ama.
Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden bir takım o ambargoyu deliyor.
İran.
Bir sürü akçalı işlerini oradan hallediyor. Ve dolayısıyla bunun yaptığı işlerin ulaştığını İngiltere'de biliyor, Amerika'da biliyor, İran'da biliyor. Herkes biliyor. Fakat bunlar herkesin taşeronluğunu yaptığı için çok da fazla göz yumuyorlar. Ama işte Somali'de geçtiğimiz haftalarda yapılan onlarca kişinin can kaybına sebep olan, yine birkaç gün önce tekrar o saldırıda bakıyorsunuz, İngiliz istihbaratıyla Birleşik Arap Emirlikleri çıkıyor arkasından.
Evet.
Ne işi var derseniz, o bölgelerden Türkiye'yi söküp atmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa ve küresel güçler direkt Türkiye ile muhatap olmak istemediği için bu taşeronları kullanıyorlar maalesef.
Evet hocam. Teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Konuşacağımız
bir
iki madde daha
vardı. Avustralya ile ilgili bir şey söylemek istiyorum.
Avustralya bugünlerde yangınlarla tabii boğuşuyor. Bir taraftan da çok ilginç bir hadise hocam. 10 bin kadar deve helikopterden vurularak itlaf edilecekmiş. Gerekçesine sizden dinleyelim.
Su kaynaklarını tüketiyor diye. Şimdi bakın, algı operasyonlarını bir örnek olsun diye söylüyorum. Saddam'ın Kuveyt'i işgal ettiğinde bir tane kuş, petrole bulanmış kuşu göstererek, yani çevreci oldular veya Bering Boğazı'nda buzların arasına sıkışan bir balinayı kurtarmak için bütün dünyayı harekete geçiren çevreciler, Greenpeace'ciler vesaire 10 bin tane deveyi itlaf edeceğiz diyorlar. Yahu hiç kimse şu soruyu sormuyor. Madem 10 bin tane deve su kaynaklarınızı tüketiyor, toplayın bir yerde mezbahaneye, onları güzelce kesin, paketleyin, dondurun, Afrika'daki aç insanlara gönderin.
Evet.
Dünyada bu kadar aç insan varken işte bunlar kendi işlerine, kendi menfaatlerine geldiği zaman hayvanları da katlederler, çevreyi de katlederler. Ama olayı bu yönüyle düşünmemiz gerekiyor. Yani medeniyet coğrafyamız açısından biz kendi ayağımıza kurşun sıkıp birbirimizle didişirken, öbür taraftaki insanların ne kadar acımasız olduğunu, sadece insana karşı değil, bütün tabiata, canlılara karşı kendi menfaati söz konusu olduğunu, neler yapabileceğini görmek açısından. Bunu bir Müslüman yapsaydı, bunu hele hele Türkiye gibi bir ülke yapmış olsaydı,
bakın görün.
Evet, neler gördük.
Maalesef.
Evet, medyayı elinde tutan, parayı elinde tutan insanların algılarıyla da oynuyor maalesef.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, haftaya medeniyet coğrafyamızda yeniden buluşmak, görüşmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim, hoşça kalın.